Sayın Yavuz Ohan, yine bir Türkiye gündeminde birlikteyiz. Günün en önemli gelişmesi şüphesiz Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki yeni başkan adayı, yeni başkan seçimi ve tabii ki dolayısıyla yeni başbakan seçimi. Bu konuda isim Binali Yıldırım olarak açıklandı Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü tarafından.
Binali Yıldırım ismi açıklandığında biraz sonunu bildiğiniz bir filmi izlersiniz ya, öyle bir hissiyat içindeydik gazeteciler olarak. Çünkü artık hemen hemen Binali Yıldırım ismi de kesinleşmişti. Resmi olarak da açıklandı. Binali Yıldırım da çıktı, bir konuşma yaptı. Anlıyoruz ki 22'sinde ayın pazar günü yapılacak olan olağanüstü ikinci büyük kongrede AK Parti'nin başına Binali Yıldırım'ı getirecekler delegeler.
Peki bu arada hemen şunu sorayım siz devam etmeden önce. Binali Yıldırım'ın karşısına herhangi bir aday, herhangi bir isim çıkma olasılığı var mı? Yani Binali Yıldırım tek başına, tek aday olarak mı girecek seçime? Demokratik kurallar çerçevesinde başka bir adayın da yarışma durumu olabilir mi?
Böyle bir aday çıkmayacak AK Parti'de. Baktığınızda AK Parti gibi iktidardaki büyük bir partide birçok isim var içeride elbette. Şu anki gidişattan mutlu olmadığını söyleyen bir takım siyasetçiler de var. Ancak AK Parti'de böyle bir yarışa kimse girmeyecek. Çünkü sonu belli bir yarış bu. AK Parti'de şunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu bir parti ve tümüyle de bütün organlarına hakim olduğu ve bir söz söylediği zaman o sözden de çok çıkılmayan bir parti. Bu seçimi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi olarak görmek lazım. Temayülle birlikte Binali Yıldırım isminin belirlendiği, yoksa o temayüle belediye başkanları, milletvekilleri, il genel meclis üyeleri ve bütün partinin organları, teşkilat yönlendirildi mi? Öyle görünüyor ki Binali Yıldırım ismine doğru yönlendirildik ki bir önceki olağanüstü kongrede benzer bir temayül yoklaması yapılmış. Orada çıkan isim Ahmet Davutoğlu değil, Abdullah Gül'dü. O tercihi de şu an Cumhurbaşkanı olan, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı ve Davutoğlu'nu aday olarak kongreye sokmuştu. Sonrasında yaşananları uzun uzun anlatmaya gerek yok. Davutoğlu bunu AK Parti'ye yakın kaynaklarda sık sık dile getirdiler. Hatta şaka gibi bir cümle de var. Davutoğlu başbakan olmaya çalıştı diye. Evet, Davutoğlu biraz başbakan olmaya çalıştı ve elindeki yetkileri, anayasanın ona verdiği yetkileri kullanmak isteyince Cumhurbaşkanı da halk tarafından seçildim ve benim de yetkilerim var diyerek aynı zamanda partideki etkinliğini de göz önünde bulundurarak bu durumdan rahatsız olduğunu gösterdi ve Davutoğlu ile yollar ayrıldı. Şimdi demokratik bir yapıda dediniz ya, başka bir aday yok mu diye, demokratik bir yapıda genelde bir yarış olur. Burada bir yarış olmayacak. Ama demokratik bir yapıda seçimlerden 4 ay 5 ay sonra bir başbakan %49 ile seçildikten sonra bu kadar kendi isteğiyle, bu kadar sorunsuz bir biçimde koltuğunu da bırakmaz. Hele ortada bir ciddi muhalefet yokken, işte bir gen soruyla düşürülme ihtimali yokken Türkiye Hükümet Meclisi'nde ve Cumhurbaşkanı'yla görüşünceye dek partiden de kendisine ilişkin bir rahatsızlık net bir biçimde ortaya konulmamışken. Şimdi burada yenileri yaşıyoruz hep Türkiye'de, ilkleri yaşıyoruz. Ne kadar demokrasiyle açıklanabilir orası biraz tartışmalı. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın bir partiye bu kadar hakim olması ve yönlendirmesi, Cumhurbaşkanı olurken ettiği yemin ve anayasadaki tanımlamayla çelişiyor. Uzmanların dikkat çektikleri nokta bu. Çünkü Cumhurbaşkanı seçildiğinde bir tarafsız olması gerekiyordu. İki partiyle ilişiğini kesmesi gerekiyordu. Cumhurbaşkanları sorumsuzdur Türkiye'de. Bugün AK Parti'de yeni genel başkan adayıyla ilgili açıklamayı parti sözcüsü Ömer Çelik yaptı ve açıklamayı yaparken açıklamaya başladığı cümle, muhalefet partileri çok tartışıyorlar bu meseleyi, çok gündeme getiriyorlar. Cumhurbaşkanı ile parti arasındaki partinin konumunu şunu söyleyeyim dedi. Cumhurbaşkanı ile AK Parti'nin olaylara karşı bakışında bir milim bile farklılık yoktur. Yani Türkiye'de bugün itibariyle bu açıklamayla birlikte yeni bir dönem başlamış durumdadır. Cumhurbaşkanı'na çok ciddi vurgular da yapılmıştır. Bütün açıklamalarda Binali Yıldırım da 3 kez Cumhurbaşkanı'nın o partinin kurucusu olduğundan bahsetmiştir. Partili Cumhurbaşkanlığı her ne kadar anayasada yazmasa da artık resmen ilan edilerek Türkiye'de yeni bir sisteme de facto geçirmiş halde. Bu çerçevede baktığınızda önümüzdeki süreçte de zaten Binali Yıldırım'la birlikte bu de facto geçilen sistemin anayasal olarak altyapısının hazırlanması gündemde olacak ağırlıklı olarak. Şimdi Davutoğlu niye gitti, Yıldırım niye geldi sorusu da gündemde tabii ki. Yani bundan sonra bir takım sıkıntılar vardı, onlar aşılmış mı olacak? Binali Yıldırım farklı mı davranacak biçiminde sorular da gündemde. Orada da Binali Yıldırım'ın kim olduğunu söyleyerek belki bir yanıt aramak mümkün. Binali Yıldırım daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çalışan bir isim. AK Parti hükümetlerinde en fazla bakanlık yapmış bir isim ve 17-25 Aralık'ı darbe olarak değerlendiren İktidar Partisi'nin 17-25 Aralık'la ilgili soruşturmalarda Cumhurbaşkanı'nın çevresiyle ilgili iddialarda en fazla ismi gündeme gelen siyasetçilerden de birisi. Cumhurbaşkanı'nda uyumlu bir süreç geçireceğine ilişkin bir beklenti var. O uyum tırnak içinde nasıl açıklanıyor? Orada da önemli siyasi kararlarda ya da dış politikayla ilgili önemli kararlarda mutlaka Cumhurbaşkanı'nın belirleyici olacağı ve hükümeti yürütme, bürokratik işlemler, meclisle ilişkiler konusunda da Binali Yıldırım'ın söz sahibi olacağı biçiminde bir iş bölümünün de gerçekleşeceğine şahit olma ihtimalimiz var. Yani bugüne kadar Cumhurbaşkanı biraz başbakanın başbakanlık yapmasından şikayetçi gibi, o cenaha yakın uzmanların değerlendirmeleriyle söylüyorum, şikayetçi gibi bir pozisyondaydı. O şikayetlerini ortadan kaldırabileceğini düşündüğü bir isim. Ama bu şikayetleri ortadan kaldırırken de biz hukuki altyapının hazırlanacağına da şahit olacağız. Önümüzdeki dönemde beklenti o yönde.
19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramıydı. Türkiye'de bir 19 Mayıs bayramını daha geride bıraktık. Görebildiğimiz kadarıyla Anıtkabir'e büyük bir kalabalık gitti. Gece saat 10'a kadar açıktı Anıtkabir, ışıl ışıldı. Bunun yanı sıra birçok kentte törenler düzenlendi. Sormak istediğim şu, 19 Mayıs törenleri yapılırken Türkiye Cumhuriyeti makamlarının, hükümetin bu kutlama ya da değerlendirme törenlerinde rolü neydi? Sadece halkın gerçekleştirdiği bir 19 Mayıs mı yaşadık, yoksa tüm ulusça hükümetiyle, devletiyle, bakanlarıyla, resmi kuruluşlarıyla ve özel kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte değerlendirilen bir 19 Mayıs mı yaşadı Türkiye?
Şimdi hükümete yönelik bir eleştiri var. Özellikle milli bayramlarda bu meseleyi, kutlamaları geçiştirme yönünde bir takım girişimlerde bulunduğuna ilişkin tereddütler. Özellikle muhalefet partileri tarafından dile getiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından dile getiriliyor. Peki bu şikayette haksızlar mı? Bir eski hatırlamak lazım. İlk iktidara geldiğinde AK Parti hükümeti milli bayramlarla ilgili şöyle bir söylemi vardı. Bu bayramlar genel olarak resmi ve Doğu bloku ülkelerinde olduğu gibi kutlanıyor. Yani devlet kutluyor, halkı da buna dahil etmek istiyoruz demişlerdi. Buna ilişkin bir takım adımlar atılmıştı ilk dönemlerde. Ancak son dönemlere, son yıllara geldiğimizde özellikle terörle mücadelenin de çok şiddetli bir biçimde devam ettiği dönemlerde bu tip milli bayramların kutlamalarında bir takım bahanelerle kutlama programlarının iptal olduğuna şahit olduk. Kimine göre bu haklı iptal gerekçeleri vardı, kimine göre de haksız. Ama tereddütleri arttıran bir başka husus, mesela 23 Nisan'da kutlamalar, resepsiyon Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iptal edildi. Güneydoğu'daki çatışmalar ve şehit haberleri nedeniyle. Ama hemen sonrasında Kutlu-Lamare diye Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma ve çok tarih kitaplarında yer almayan bir zaferin kutlamaları gerçekleştirildi. O zaman insanların akıllarında bir dakika hükümetin milli bayramlara karşı bir başka tutumu var gibi sorular doğdu. Şimdi 19 Mayıs'ta da benzer bir durum söz konusu. Çünkü 19 Mayıs'ta da gençler Anıtkabir'e gitmek istediler. Cumhuriyet Halk Partili gençler böyle bir organizasyon yapmak istediler. Son gün, yani 19 Mayıs'tan bir gün önce Ankara Valiliği böyle bir etkinliğin yapılamayacağını, güvenlik gerekçesiyle buna izin verilmediğini söyledi. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da buna dahil oldu. Ve CHP'liler geri adım atmadılar. Anıtkabir'e gittiler ve Anıtkabir'de de gerçekten belki de bu soru işaretleri nedeniyle hükümetin uygulamalarına tepki olarak da değerlendirmek mümkün olan renkli görüntüler meydana geldi. Gece yarılarına kadar ziyaretler devam etti. Yani buradaki sorun milli bayramlarda hükümetin bir takım gerekçelerle kutlamaları sınırlandırması son dönemde, özellikle son yıllarda. Ama bunu yaparken başka bir takım tarihten gelen Osmanlı'ya ait kutlamalarda o sınırlamayı gündeme taşımaması. Ankara'da güvenlik gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anıtkabir'e yürüyüşünü iptal etmek istemesi ama işte İstanbul'un fethiyle ilgili önümüzdeki günlerde yapılacak toplantı içinde inanılmaz gayret sarf etmesi. 19 Mayıs'ta kutlama varken belediye panolarında bu kutlamaya ilişkin tek satıra rastlanmaması ama İstanbul'un fethiyle ilgili kutlamaların hemen hemen İstanbul'un her yerinde panolarda yerini alması. İşte bu soru işaretlerini beraberinde ve aynı zamanda tartışmaları da beraberinde getiriyor. Aynı hassasiyetin gösterilmediğine ilişkin kaygılar nedeniyle tartışmaların büyüdüğünü söyleyebiliriz. Yani işte 23 Nisan'da Kutlulamare ile 23 Nisan kutlamaları arasındaki bakış farkı, bugün 19 Mayıs'a geldiğimizde de 19 Mayıs'ta İstanbul'un fethiyle ilgili yapılacak olan kutlamalar arasındaki o motivasyon farkı tartışmalara neden oluyor. Çok da haksız görünmüyor maddi gerçeklere ve girişimlere, tanıtımlara, organizasyonlara bakıldığında hükümet kanalından.